Ayrı bir ki Cebel Abi sokağının çocukları. Necip Mahfuz, sayfa 16. İkinci bölüm. Ethem o kara günden itibaren konağın ana kapısının sağındaki kabul salonunda yer alan vakfın idari ofisinde çalışmaya başladı. Şevkle çalışıyordu. Kiraları topluyor, alacaklara borçları ödüyor, hesapları babasının onayına sunuyordu. Kiracılara dürüst ve saygılı davranıyordu. Onlar da aksi ve kaba olarak ün salmış olmalarına rağmen onu seviyorlardı. Vakfın kuralları gizliydi, sadece Cebel Avi tarafından bilinirdi ve onun Ethem'i yönetici olarak seçmiş olması onu varisi olarak seçeceğine dair korkular doğurmuştu. Aslında baba o güne kadar oğullar arasında herhangi birini tercih ettiğini belli etmemişti ve kardeşler babalarının uyandırdığı saygı ve adalet duygusu sayesinde uyum içinde yaşamıştı. İdris bile gücüne, yakışıklılığına ve arada sırada aşırı derecede şen şakrak olmasına rağmen o güne kadar kardeşlerinin hiçbirini incitmemişti. Kolaylıkla arkadaş edinen, hayranlık uyandıran, girişken ve cömert bir oğlandı. Belki de dört öz kardeş Ethem'den farklı olduklarına dair bir duygu taşıyorlardı. Ama hiçbiri ona ne sözde ne de fiziksel herhangi bir saygısızlıkta bulunurdu. Belki de bu farklılığın en fazla bilincinde olan kişi Ethem'di. Onların açık teniyle kendi esmer teni, onların iri yapısı ve kendi narinliği, onların annelerinin yüksek statüsü ile kendi annesinin mütevazı soyu arasındaki farkın fazlasıyla farkındaydı belki de. Her ne kadar bu onun içten içe acı çekmesine ve bastırmaya çalıştığı bir ıstıraba neden olsa da evin aromatik otların kokularını taşıyan havasının yanı sıra babasının kudretine ve bilgeliğine duyduğu itaat, gücenme hissinin ruhuna yerleşmesine izin vermedi ve Ethem saf bir yürek ve ruhla yetişti. ''Benim için dua et anne'' dedi Ethem vakfın idari ofisine ilk gidişinden önce. ''Zira babamın bana verdiği bu görev benim için de senin için de bir sınavdan başka nedir ki?''
''Başarı daim olsun'' diye alçak gönüllülükle cevap verdi annesi. ''Sen iyi bir çocuksun. İyi insanlar daima galip gelir.''
Ethem terasla bahçede bulunanların ve pencerelerden kendisini izleyenlerin bakışlarının altında kabul salonuna doğru gitti. Vakfın resmi vekil koltuğunda oturdu ve çalışmaya koyuldu. İşi doğuda mukaddam ile batıda eski Kahire arasında kalan çorak bölgede var olan en önemli görevdi. Ethem'in parolası dürüstlüktü ve vakfın tarihinde ilk defa en ufak ödemeler bile muhasebe defterine kaydedilir oldu. Ağabeylerine aylıklarını öderken o kadar hassas davranıyordu ki onlar da onunla olan ihtilafın neden olduğu kırgınlığı unutmuşlardı. Ethem ayrıca bütün gelirleri babasına teslim etmekte de çok dakikti.
''İşini seviyor musun Ethem?'' diye sordu ona bir gün babası.
''Hayatımdaki en önemli şey çünkü sen bana güvendin ve bu görevi bana verdin.'' diye alçak gönüllülükle cevap verdi Ethem. Adamın geniş yüzünde bir gülümseme belirdi. Zira bütün kudretine rağmen övgüden hoşlanırdı. Ethem Cebel Avi ile oturmaktan çok zevk alırdı. Böyle zamanlarda ona hayranlık ve sevgi dolu bakışlar atardı. Ağabeyleri ile birlikte eski zaman hikayelerini, macera perestlerin ve gençlerin kahramanlıklarını, Cebel Avi'nin bu bölgede elinde sopası, etrafta kasıla kasıla gezindiğini ve adım attığı her yeri fethettiğini dinlemeyi ne kadar çok severdi. İdris kovulduktan sonra Abbas, Rıdvan ve Celil eskiden biri olduğu gibi yemek, içmek ve kumar oynamak için tekrar damda buluşmaya başlamışlardı. Ethem'in keyif yapabilmesi için bahçede oturması yeterliydi. Bahçeyi de flüt çalmayı da eskiden beri çok severdi. Vakfın yönetimine devraldıktan sonra bile flüt çalmaya devam ediyordu. Ama zamanının çoğunu buna ayıramıyordu artık. İşini erkenden bitirdiği zaman bir derenin kenarına bir kilim serip sırtını bir palmiyeye veya bir firavun incirine dayıyor veya bir Yasemin çardağının altında yatıyor, serçeleri ve kumruları seyrediyordu. Kavalıyla kuş cıvıltılarını, kumru ötüşlerini taklit etmeye çalışıyor. Ne kadar harika taklitlerdi. Ağaç dallarının arasından muhteşem gökyüzünü seyrediyordu. Bir defasında o bu durumdayken ağabey Rıdvan yanına gelmiş ve alaycı gözlerle ona bakmıştı. Bu mülklerle ilgilenmek senin için ne kadar büyük bir zaman kaybı olmalı. Babamızı kızdırmaktan korkmasam şikayet ederdim dedi Ethem gülümseyerek. Boş zamanları yaratana şükürler olsun. Sen de çok yaşa dedi Ethem masumane. Rıdvan kışkırtıcılığını bir gülümsemeyle gizleyerek konuşmaya devam etti. Tekrar bizim gibi olmak istemez misin? Bu bahçede zaman geçirmekten, flüt çalmaktan daha iyi ne olabilir ki?
İdris de çalışmayı çok isterdi dedi Rıdvan kırgınlığını belli ederek.
Edem yere baktı. İdris'in çalışmaya zamanı yoktu. Onun kızgınlığının nedeni başkaydı. Asıl mutluluğun olduğu yer bu bahçe. Rıdvan gittikten sonra Ethem kendi kendine şöyle dedi. Bu bahçe ile içinde şakıyanlar, sular, gökyüzü ve bendeniz, hayat bu işte. Ama ben sanki bir arayış içindeyim. Peki ne arıyorum? Bazen flütüm bana aradığımın ne olduğunu neredeyse söyleyecek gibi oluyor. Ama sonra o soru cevapsız kalıyor. Bu serçe konuşabilse bana cevabını verirdi. Böylece kalbim de huzur içinde olurdu. Işıl ışıl yıldızlar bile bir şeyler biliyor. Kira toplamaya gelince o da melodilerimde hatalı bir nota sanki. Bir gün Ethem güllerin arasındaki patikaya vuran gölgesine bakarken, gölgesinden ikinci bir gölge ayrılınca arkasındaki patikadan birisinin gelmekte olduğunu anladı. Bu yeni gölge Ethem'in göğüs kafesinden ayrılıyor gibi görünüyordu. Ethem arkasına dönünce onun varlığını fark edip kaçmak üzere olan siyahi bir kız gördü. Kalmasını işaret etti, kız da durdu. Ethem ona uzun uzun baktı. ''Kimsin sen?'' diye sordu yumuşak bir sesle. ''Umayma'' diye kekeleyerek cevap verdi kız. Ethem o ismi hatırladı. Kız bir köleydi ve annesinin akrabasıydı. Babası onunla evlenmeden önce annesi de bu yaşlardaydı ve ona benziyordu herhalde. Kızla konuşma ihtiyacı hissetti. ''Bahçeye geliş nedenin nedir?'' ''Burada kimse olmaz sanmıştım.'' diye cevap verdi kız. Yere bakıyordu. Gözleri neredeyse kapalıydı. ''Ama burada bulunmaya iznin yok.'' ''Özür dilerim.'' dedi kız. Neredeyse duyulmayacak kadar alçak bir sesle. Geri geri yürüyerek patikada kayboldu. Sonra da Ethem onun koşarak uzaklaşan ayak seslerini duydu. Birdenbire dokunaklı bir sesle ''Çok sevimlisin.'' diye mırıldandı. Kendini hiç bu derecede bu bahçeye ait bir canlı gibi hissetmemişti. Sanki birdenbire güller, yaseminler ve karanfillerle, serçeler ve kumlularla bir olmuştu. Sanki hepsi aynı melodinin bir parçasıydı. Umayma çok güzel. O dolgun dudakları bile çok güzel. Kibirli İdris dışındaki ağabeylerimin hepsi evli. Ayrıca benim rengim onunkine benzemiyor mu? Gölgesinin benim gölgeme karıştığını görmek ne kadar büyüleyiciydi. Sanki arzuyla dolup taşan bedenimin bir parçasıydı. Babam bu seçimimle alay etmeyecektir. Ne de olsa kendi de annemle evlenmedi mi? 3. Bölüm. Ethem Vakfın idari ofisine döndüğünde kalbi bir parfüm kadar hafif bir güzellikle dolup taşıyordu. Günün hesaplarını gözden geçirmek için elinden geleni yaptı ama aklında bir tek siyahi kızın yüzü vardı. Umayma'yı ilk defa bugün görmüş olması tuhaf bir şey değildi. Zira konaktaki kadınlar erkeğin varlığından haberdar olduğu ve sayesinde yaşadığı ama hiçbir zaman görmediği iç organlar gibiydi. Ethem pembe hayallere dalmıştı ki kendi ofisinin içinde bir patlama olmuş hissi uyandıran öfkeli bir haykırışla o hayallerden koptu. ''Burada çöldeyim Cemal abi, hepinizi lanetliyorum. Kadın erkek hepinizi lanetliyorum ve söyleyeceklerimi beğenmeyen herkese meydan okuyorum. Beni duyuyor musun Cemal abi?'' İdris diye seslendi Ethem ve bahçeye girdi. Ağabey Rıdvan'ın ona doğru geldiğini gördü, allak bullak olduğu görülüyordu. Rıdvan'ın ilk sözleri İdris sarhoş oldu. Pencereden gördüm onu, ayakta duramayacak kadar sarhoş. Ailemizi daha ne gibi skandallar bekliyor. Ethem ızdırap içinde gözlerini kapadı. Kalbim üzüntüden burkuluyor Rıdvan. Ne yapmalı ki, karşımızda bizi tehdit eden bir felaket var. Bundan babamıza söz etmeliyiz, görmüyor musun? Rıdvan kaşlarını çattı. Babam asla fikrini değiştirmez. Böyle bir şey de onun İdris'e büsbütün kızmasına neden olacaktır.
Bu felaketlerden bizi kurtaracak kimse yok mu diye hüzünle mırıldandı Ethem.
Evet, kadınlar haremde ağlaşıp duruyorlar. Abbas ile Celil birbirini suçlamakla meşgul. Babamız da odasında yalnız ve kimse yanına yaklaşmaya cüret edemiyor.
Bu sohbetin onu bir çıkmaza doğru sürüklediğini gören Ethem endişeli düşüncelere daldı.
Görmüyor musun, bir şeyler yapmak zorundayız.
Hepimiz güvende olmak istiyoruz tabii ama ne pahasına olursa olsun güvende olmayı istemek kadar güvenliği tehdit eden başka hiçbir şey yoktur. Zaten gök yarılsa bile düşüncesizce bir şey yapmam. Ailemizin onuruna gelince şu anda İdris sayesinde kirleniyor.
O zaman neden bana geldin?
Ethem sanki bir gecede gaklayan bir karga kadar tekinsiz olmuştu, iç geçirdi.
Benim bütün bunlarda bir ilgim yok ama hiçbir şey yapmazsam çok pişmanlık çekerim.
Bir şeyler yapmak için yeterince nedenim var dedi Rıdvan oradan ayrılırken.
Ethem yalnız başına kalmıştı. Yeterince nedenim var kelimeleri kulaklarında çınlıyordu. Evet, hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen kendini bu işin içinde bulmuştu. Rüzgarın devirmesiyle birinin kafasına çarpıp kırılan bir testi gibi. Ne zaman birisi İdris'e acısa Ethem'e beddua ederdi. Ethem dış kapıya yöneldi, kapıyı usulca açtı ve dışarı çıktı. İdris uzakta değildi. Sendeleyerek daireler çiziyor, gözlerini göğe kaldırıyordu. Saçları darmadağındı, gömleğinin önü açıktı ve göğsündeki kıllar görünüyordu. Ethem'i gördüğü anda sıçradı, farenin peşinden koşan bir kedi gibi üzerine saldırdı. Ama o kadar sarhoştu ki yere yuvarlandı. Avcunu toprakla doldurdu ve Ethem'e fırlattı. Topraklar Ethem'in göğsüne çarptı, pelerininden aşağı yuvarlandı.
Ağabey dedi ona tatlılıkla Ethem.
İdris hiddetlenmeye ve sendelemeye devam etti.
Kes sesini köpek, seni it oğlu it. Sen kardeşim değilsin, baban da benim babam değil. Bu evi başınıza yıkacağım.
Sen bu ailenin gururuydun dedi Ethem yalvarırcasına. En asil oğullarından biriydin.
İdris neşesizce kıkırdadı. Buraya neden geldin köle çocuğu? Anneni al da onu asıl yerine, hizmetçilerin olduğu bölüme geri gönder.
Öfkene yenilme dedi Ethem aynı şefkatli ses tonuyla. Sana yardımcı olmak isteyen insanların suratına kapıyı kapatma.
İdris yumruğunu kaldırdı. Sadece korkakların kendilerini evlerinde hissettiği, yemeklerini köleliğe bağladıkları ve aşağılanmalarına taptıkları ev kokuşmuş bir evdir. Senin yönetiminde olan bir eve asla dönmem. Babana söyle, onu yaratan çorak topraklarda yaşıyorum. Onun gibi bir hırsız oldum, acımasız bir baş belası haline geldim. Ahlaksızlık yaydığım her yerde insanlar beni gösterip, işte Cebel Avi'nin oğlu diyecekler. Bu şekilde hepinizi çamura bulayabilirim. Kendinizi birer beyefendi sanıyorsunuz ama hırsızdan başka bir şey değilsiniz.
Uyan İdris diye yalvardı Ethem, pişman olacağın şeyler söyleme. Kendin kapamadığın sürece dönüş yolun kapalı değil. Her şey eskisi gibi olabilir, sana söz veriyorum.
İdris rüzgara karşı yürür gibi ona doğru sendeleyerek bir adım attı.
Neye dayanarak bu sözleri veriyorsun köle çocuğu?
Ethem ona baktı ihtiyatlı bir şekilde.
Kardeşliğin gücüne dedi.
Kardeşlikmiş. Onu bulduğum ilk heladan aşağı bocaladım.
Daha önce hiç bu şekilde konuştuğunu duymamıştım dedi Ethem. Sesi acılıydı.
Babanın bana yaptığı haksızlık doğruları söylememe yardımcı oldu.
İnsanları seni böyle görmesinden hoşlanmıyorum.
İdris hışımla tiz bir kahkaha attı.
Her gün benim daha da kötü hallerimi görecekler. Hepinize utanç getireceğim. Rezilliğe ve günaha da bulanacaksınız. Baban hiç düşünmeden beni evden attı. Şimdi de payına ne düşerse onu alacak. İdris Ethem'in üzerine atladı ama Ethem hemen yana çekildi. İdris neredeyse yere yuvarlanacaktı ama toparlanarak duvara dayandı. Öfkeden nefes nefese kalmıştı. Gözleriyle yerde taş aradı. Ethem yavaşça dış kapıya doğru geriledi ve içeri girdi. Gözleri yaşla dolmuştu. İdris haykırmaya devam ediyordu. Ethem terasa doğru döndü ve açık duran kapıdan babasının salonu geçtiğini gördü. Neredeyse farkına varmadan ona doğru yürüdü. O anda üzüntüsü korkusundan bile daha fazlaydı. Cebel abi ona baktı ama gözleri hiçbir şeyi ele vermedi. Azametli cüssesi ve geniş omuzları ardındaki duvarda bir oyuk içinde bulunan portreyi gölgede bırakıyordu. Ethem başını hafifçe eğdi. Selamün aleyküm. Cebel abi ona sorgulayıcı bir bakış attı, sonra da yüreğinin derinliklerine kadar işleyen bir sesle cevap verdi. Ne için geldiysen söyle.
Baba, ağabeyim İdris'le ilgili diye fısıldadı Ethem.
Babası bıçak gibi bir sesle sözünü kesti. Benim yanımda onun adını bir daha sakın anma. Sonra da içeri girerken işine dön dedi. 4. Bölüm. İdris gitgide daha korkunç olaylara karışırken ve yaptıkların her gün yeni bir çılgınlık eklerken güneş ıssız topraklar üzerinde doğup batmaya devam etti. Konağın hemen dışında geziniyor, en iğrenç küfürleri yağdırıyor veya dış kapıya yakın bir yere oturup anadan doğma güneşleniyor, son derece edepsiz şarkılar söylüyordu. Kaba dayıların ve çete liderlerinin hakimiyetindeki civar mahallelerde dolanıyor, yanından geçtiği yayalara dik dik bakarak tehditkar davranıyor, karşısına çıkan herkesle kavgaya tutuşuyordu. İnsanlar ona yanaşmıyor, onunla konuşmuyor. Aralarında Cebel abinin oğlu diye fısıldaşıyorlardı. İdris'in yiyecek konusunda derdi yoktu. Lokantada olsun, satıcının el arabasında olsun, ona hoş gelen her yiyeceğe elini uzatıverip doyana kadar yiyor, sonra da tek bir teşekkür etmeden ve parasını da ödemeden yoluna devam ediyordu. Canı eğlenmek istediği zaman karşısına çıkan ilk bara dalıp sarhoş olana kadar arpa birası içiyor, sarhoş olunca da ailenin sırları ve dedikoduları, komik gelenekleri ve tiksindirici korkaklıkları konusunda gerçek bir hazine halini alıyordu. Özellikle babasına, yani şehrin en alçak adamına karşı olan başkaldırısını vurguluyordu. Sonra kafiye ile konuşmaya başlıyor, kahkahalara boğuluyor, şarkı söylemeye veya dans etmeye koyuluyordu. Gece bir kavgayla sonuçlandığı takdirde tam anlamıyla mutlu oluyor, herkesle selamlaşıp oradan ayrılıp gidiyordu. Davranışlarıyla her yerde ün salmıştı. İnsanlar mümkün olduğu kadar ondan uzak durmaya çalışıyor, herhangi bir doğal felakete boyun eğer gibi onu kabullenmek zorunda kalıyorlardı. Bu arada ailesi tabii ki büyük acılar ve üzüntüler yaşıyordu. İdris'in annesi üzüntüden önce felç geçirmiş, sonra da ölmüştü. Cebel abi ona veda etmek için yanına geldiğinde kadın sağlam eliyle itham edercesine onu göstermiş, sonra üzüntüden ve öfkeden ölmüştü. Keder bir örümcek ağı gibi ailenin tamamını kapladı. Kardeşlerin damdaki uzun sohbetleri bitti ve bahçede Ethem'in flütü duyulmaz oldu. Bir gün Cebel abinin yine kan beynine sıçradı. Bu sefer kurbanı bir kadındı. Bağırışları evin içinde yankılanırken Nergis adındaki hizmetçi kıza önce beddua etti, sonra da onu evden kovdu. Kadının gebe olduğunu o gün keşfetmiş, onu sorgulayıp İdris'in kovulmadan önce ona tecavüz ettiğini itiraf ettirmişti. Nergis evden ayrılırken feryat ediyor, dövünüyordu. Bütün gün etrafta dolandı, derken İdris onu buldu ve memnuniyetli olmasa da herhangi bir kötülükte bulunmadan yanına aldı. Zira ondan yararlanabileceği zamanın geleceğine inanıyordu. Ancak ne kadar büyük çaplı olursa olsun bütün trajediler nihayetinde hayatın bir parçası haline gelir. Halkın bir depremden dolayı ayrıldığı evlerine dönmesi gibi konaktaki hayat da normale döndü. Rıdvan, Abbas ve Celil damdaki muhabbetlerine, Ethem de akşamları flütüyle sohbetine yeniden başladı. Umayma'nın zihnini aydınlattığının ve yüreğini ısıttığının farkındaydı. Kızın kendi gölgesiyle karışan gölgesinin görüntüsü hafızasına kazınmıştı. Bir gün odasında oturmuş bir şala nakış işleyen annesini ziyaret etti ve ona her şeyi anlattı. Sözünü ettiğim kız Umayma anne, senin akraban diye sözünü tamamladı. Annesi bu haberden duydu, sevincin hastalığının ıstırabını dindiremediğini belli eden soluk bir gülümsemeyle, ''Evet Ethem, o iyi bir kız. Senin ona olduğun kadar o da sana uygun. Allah'ın izniyle seni mutlu edecek.'' dedi. Ethem'in sevinçten yanaklarının kızardığını görünce devam etti. ''Şimdilik ona ilgi gösterme, yoksa her şey biter. Ben babana söz ederim. Belki ölüm beni almadan senin çocuklarını görme mutluluğuna erişirim.''
Cemal abi Ethem'i çağırdı. Babasının şefkatli gülümsemesini gören Ethem içinden katılığı kadar etkileyici bir yönü daha varsa o da şefkati diye geçirdi. ''Demek şimdi kendine bir eş arıyorsun Ethem. Zaman ne kadar hızlı geçiyor.'' ''Bu ev fakirleri hor görür ama Umayma'yı seçmekle annene onur veriyorsun ve sana layık çocukların olacak. İdris'i kaybettik. Abbas ile Celil'in çocukları yok. Rıdvan'ın çocuklarından da şu ana kadar hayatta kalan olmadı. Oğullarımın hiçbiri kibrimden başka bir şey almamışlar benden. Bu evi çocuklarla doldur Ethem, yoksa boşuna yaşamış olacağım.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.